Kayıtta koydum.
Başlıyoruz. Peki. Bana baktın böyle.
Evet, daha da döndük ya.
Ne oluyor diye peki. Efendim, yüzlerce Farfara'nın yeni sezonun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Mutfak Sanatları Akademisi'nin kurucusu Mehmet Aksel bugün aramızda. Hoş geldin Mehmet'ciğim.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldiniz. İkinci sezonun ikinci bölümündeyiz. Yüzlerce farfara dedik, yüzlercesi de çekeceğiz. Ama bugün özel bir misafirimiz
var. Birinci bölüm çok çok güzeldi, tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederiz. Bugün daha da güzel olması için size inancımızdan.
Elimden geleni yapacağım.
İnşallah.
Çok özür dilerim, bir de seyircilerimize bir seslenmek istiyorum ben şu anda. Bakın şimdi seyirciler. Seyirciler arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Utanın. Yani bakın, Kaan Şakarcan bizim seyircimiz. Kendisi aynı zamanda Gayrettepe'de Zeynel'in sahibi. Biliyorsunuz Zeynel aslında bir muhallebici İstinye'de. Kendisi bizim programımızın şeyiymiş, izleyicisiymiş. Bunu göndermiş, inanılmaz ürünler.
Bize bayılıyormuş.
Evet, siz de bayılın ve gösterin bayıldınız bize.
Yiyelim tatlı tatlı, evet, yiyelim.
Tatlı tatlı konuşalım. Dolayısıyla şaka bir yana Kaan Bey'e buradan çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra yiyeceğiz onları inşallah.
Hiç öyle şey gibi nazik davranmayı düşünürüz.
Nazik davranmayacağız. Her şeyi hazırladık. Evet. Onlar yeni.
Buradan onun için şöyle şeyler görüyor olabilirsiniz. Çok profesyonel görünmüyor olabilir ama yemek profesyonel görünmekten daha önemli bu anlamda bizim için.
Evet. Şimdi efendim, samimiyetimize güvenerek şunlara giriş yapıyorum. Şimdi Mehmet'le biz aslında yeni tanıştık diyorum. Ben dün bir tanışmaya gittim kendisiyle. Çok da uzun uzun sohbet ettik.
Ama ben ben bayağı uzun zamandır tanıyorum
yok,
sizi.
Yani. Yani kişisel olarak şahsen tanışmaktan ama yoksa niye konuk alalım, isim olarak bilinen.
İsim olarak herkesin bildiği, hatta biraz beyaz yakalının hastası olduğu bir adamdan bahsediyoruz.
Yok canım.
Öyle. Seviliyor. Hem markanız seviliyor hem siz.
Arkamız bambaşka
bir yer. Bir de orada çok güzel anılarımız var. Hani MSYA'da, workshoplarda falan. Benim kendi makarna kesmişliklerim falan var.
Hepimizin böyle bir şeyi orada mı geçmiştir?
Öyle şeylerimiz de var. Ha. Geçtik oralardan. Ama dün işte biraz sohbet ettik Mehmet'le. Hani tanış olalım diye, ama o kadar farklı bir insan ki Mehmet, böyle farklı farklı açıları var. Dolayısıyla çok da doğru dürüst tanıyamadım da ben diyorum Mehmet'i. Bir şöyle sözü sana veriyorum Mehmet'ciğim. Sen bir başlar mısın? MSYA'nın hikayesiyle başlayalım mesela.
Bu arada çok özür dilerim. TED konuşmasını artık herkes izlemiştir diye tahmin ediyorum. 1 milyon üstünde bir izleme var ve çok iyi bir konuşma. Ona da ayrıca izlemeyenlere söylemiş olalım. Bulsunlar o konuşmayı da izlemiş olsunlar. Çok özür dilerim, sözünü
kestim. Teşekkür ederim. Orada tabii bir sürü hatalarım var, artık yapmamaya gayret ediyorum. Çok kötü kelime kullanarak arada şey yapıyorum. Orada iyi gittiğini ya bilerek söylemiyorum da içimden gelerek söylüyorum, ama ondan sonra seyrettiğim zaman hoş durmuyor. Onun için elimden geldiği kadar ağzıma hakim olmaya çalışıyorum. Nasıl oldu? Hayatımın belli bir döneminde, herhalde yarısı gibi bir şeyde, yiyecek içecek işine girdim. Yiyecek içecek işine girdiğim zaman bir parça kendimi o işe ait hissetmedim. Restoranlarım oldu. Restoran sahibi gibi hissetmedim kendimi. Ama bir taraftan da içinde yaşadıklarımla aslında sektörün ne kadar eğitimsiz olduğunu gördüm ve buradan doğdu diyebilirim. Buradan doğdu. O fikir biraz Tuğrul abiyle, Osman abinin, Tuğrul Şavkay'la Osman Serim'in küçük kursları vardı, hanımlara, beylere şey yaptığı. Ve oradan doğdu. Yani bunun haksızlık ama yani.
Başladın mı sen Hakan? Hemen ben burada bakarken, konuşmacımızı dinlerken.
Nasıl başladı?
Bir daha anlatabilir misiniz?
Peki, işte böyle yani.
Öyle başladı. 2004 galiba MSYA'da.
Öyle birisi yerken, birisi konuşurken birisi yemesini öğretiyoruz.
Bu olmayacak bir şey.
Peki, bir şey soracağım. Şey. Çok açık ve net sorayım. Niye bu kadar ünlü oldu?
Efendim?
Neden bu kadar ünlü oldu?
Ünlü oldum mu? Ben mi?
Hayır, okul marka. Mu? Niye? Sonuçta çok ünlü bir marka var şu anda. Ama böyle bir şey, yani politik cevap vermedin ama. Gerçekten niye bu kadar ünlü oldu?
Markanın ününü, yani ben içinde olarak ne kadar ünlü olduğunu bilmiyorum. Sadece...
Beyaz yaka hastası şu anda.
Şimdi, bir dakika. Ben böyle hastası bilmem ne, böyle şey lafları beceremiyorum. Şunu söyleyebilirim. Açıldığımız 2-3-4 sene... telefonlara ilk ben cevap veriyordum. İkinci yanımdaki arkadaşım, üçüncü onun yanındaki hep beni dinleyerek, ben yani ilk telefon bana düşüyordu. Ve benim buradaki amacım ben telefona nasıl cevap veriyorsam yanımdaki arkadaşımın da aynı şekilde cevap vermesiydi. Ne bileyim ben daha bu sigara yasakları falan yokken bizim okulun içinde sigara içmek yasaktı. Şöyle böyle kendime göre kurallar, kaideler koymaya çalışıyordum ve o bir şekilde MSA'ya geçti. Bugün yani Mehmet'in bir yansıması olarak, kurumsal yansıması olarak söyleyebilirim MSA'yı ve MSA'nın DNA'sı dediğimiz bir şey var. Hani ne kadar meşhurdur, ne kadar şeydir dışarıdan böyle bir şey, ya içeriden ben böyle bir şeyi dışarıdan bir gözle göremiyorum. Teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için ama benim için çocuğum. İşte her gün daha iyi ne yapabiliriz diye uğraştığımız, her günde bir sürü şey, işte yolda gelirken bir hanımefendi aradı. Ben önce tanımadığım numaraları açmıyorum diye bir mesajım var. İşte yazmış böyle böyle restoranda bir sorun yaşadık diye. Aradım hanımefendiyi, konuştum. Sorun yaşamış gerçekten. Yani olabiliyor yani, insana bağlı bir iş olduğu için şey yapıyor. Ondan sonra hanımefendi teşekkür etti, tebrik etti böyle bir... yaklaşım olduğu için var. Bir şey de yaklaşmadım ki, gayet ben ailemden öğrendiğim gibi kadıncağızın oğlunun başına bir şey gelmiş. Bir içki istemiş de o içkinin yerine başka bir içki gelmiş. Fiyatı bilmem ne olmuş. Çok insani bir şey. Yani kurumsal olarak biz o içkiyi ağzına zorla veren bir yer değiliz. Ondan sonra fiyatı da yüksek. Neyse önemli değil ama insani şeyler, içeride hatalar da oluyor ama ben mümkün olduğu kadar yaptığımız hataları azaltmaya, yaptığımız iyilikleri çoğaltmaya çalışıp iyi bir sonuç çıkarmasına uğraşıyorum MSA'nın. Aslında ben de fazla uğraşmıyorum artık. Benim bir ekip kurulumum var. Ortağım var Sitare. 10 sene sonra. 12-13 sene oldu galiba. Birlikte arkadaşça, dostça şey yapıyoruz. Götürüyoruz.
Şöyle bir şey soracağım. İki tane sorun var aslında. Birincisi, bu trendlerin geleceğini nasıl anladınız? Çünkü geldi bir anda böyle bir beyaz yaka için, özellikle o şef tarafları, mutfak, sanat vesaire, bunlar çok önemli oldu bir anda ve bir anda oldu. Siz o trendi nasıl yakalandınız? Bu birinci sorum.
Dur, ben birinciyi unuturum. Cevaplayayım.
O zaman birincisine yürüyorum. Sonra ikinci soruyu ben de unutmayayım diye sanat kelimesini bana hatırlatın arkadaşlar.
O kadar akıllı değil. Şey, unutuyorum hemen. Yaşlandı. Öyle trend mirent bilmiyorum ben. Trend falan da yakaladığımı düşünmüyorum. Sadece eğitimsiz personel gördüm. Eğitimli personel olabilir dedim. Bu ben yani, yoksa ben bu trend olacak, şöyle olacak, böyle olacak bir gibi, ben bir ihtiyaç gördüm. Sonra da zaman içinde bu yaşarken aslında Türkiye'nin mesleki eğitime ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü devamlı pompalanan şey üniversite eğitimi, üniversite eğitimi. Ben pek eğitimle de arası olmayan bir adam olduğum için, yani liseyi zor bitirdim TED konuşmada, üniversite okumadım. Dolayısıyla aslında eğitimci olmayan bir adamın eğitim işinin içinde olması, bu ne periz bu ne lahana turşusu bir iş ama eğitim sektöründeyim. Yaptığım işi iyi yapmaya gayret ettiğim için, detaylarına dikkat etmeye çalıştığım ve daha iyisini her gün nasıl yaparız diye uğraştığım için bence iyi olduğunu düşünüyorum. Yoksa eğitimden falan da anladığımdan değil. Ama konu başlıkları olarak her konu başlığını benden daha iyi düşünebilen, benden daha vizyoner olan, benden daha çalışkan olan, benden daha artık nasıl doldurursanız arkasını olan arkadaşlarımla masanın etrafında buluşup çalışıp onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Hikaye bu.
İkinci sorum ve ikinci soruyla birlikte birazcık şey tarafında da birazcık Mehmet'i daha iyi tanımalarını istiyorum. Çünkü mevzu sadece mutfak değil. Mehmet'te çok şey var.
Çok şey var.
Ama onun için sanat kelimesine çok takıldım. Yani trend okumadım ama okumuşsun bir şekilde. Nasıl okumuşsun bilmiyorum ama okumuşsun. Çünkü o işin sanata dönüşeceğini, beyaz yakalının aslında bir mutfağa döneceğini, şefliğin çok değerli.
Bu söylediklerin çok güzel duruyor ama yani benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben sanata dönecek falan diye bir şey düşünmüyorum.
İsmini niye sanat koydun o zaman?
Culinary Arts Academy'ydi yapılan işin adı. Ben de Türkçe'ye çevirdim, koydum.
ama şimdi fazla mütevaziliğe gitmeyelim.
Bak ama anlatmaya çalışıyorum. Ben mütevazi falan değilim ama ben bunu gördüm, bunu yaptım.
Tamam, yani
mütevazi olsun diye söylemiyorum.
Tamam, sorum şu. Sanat dediğimiz o dünyada Tamam. Birazcık şeyi de açabilir misin benim için? Sanatla olan o ilgini, diğer koleksiyon tarafını, otomobil tarafını
sıfır.
Var.
Hiçbir şeyim yok.
Sanat ne ilgim var?
Koleksiyon var.
Koleksiyon ama sanat mı? Ama koleksiyon
nedir?
Koleksiyon sanat mı?
Bilmiyorum, sen söyle bize.
Sanat değil. Ya, koleksiyon bir çeşit biriktirme ve o biriktirdiklerini muhafaza etme.
Biraz ne yani? Biraz ne yaptığını açar mısın? Onu çünkü bilmeyebilir herkes.
Ailemden gelen bir şeyle, ailemden köklü bir aileden geliyorum. Ben o köklü aileden gelenleri biriktirmekle başladı. Ama yani o biriktirmek dediğim 3-5 tane şeyi işte nostalji olarak, eskiye değer vermek olarak, daha doğrusu aileden gelen eskiye değer vermekti. İşte birkaç bir şeyi de kenarda tutarak eskiyi hatırlamak, nostaljiyi hatırlamak hoşuma giderdi. Derken işte bu mutfak sanatları hikayesi olunca, Mutfak Sanatları Akademisi hikayesi olunca çok sevdiğim bir dostum, bak sen dedi işte böyle bir okul kütüphanesi de var, bak işte müzesi de olsun, şöyle başla diye bana bir eski menü verdi Osmanlı. İşte benim orada o ne kadar detaylara takıldığımı herhalde tasavvur edemedi. Başlama işte o, ondan sonra dünyanın en büyük yiyecek içecek müzelerinden biri oldu.
Yani neler
var
ne
işte
diyeyim? Yani
şimdi sanat var,
müze yani var. Yani
kalbi
bir de
var.
Bunlar dijitale taşınıyor değil
sanat
mi?
Sanat dijitale mehtap taşıyor. Yani mehtap taşıyor. Yani objeler üstünden veya objelerin birleşmiş hali üstünden, dün anlatmaya çalıştım. Mesela işte o 1943'te kullanılan para, paranın üstündeki resim, resmin şeyle alakası, yiyecek içecekle alakası derken o kombinasyondan, o kombinasyonların hikayesi veya tekil olarak şeyin hikayesi. Şimdi ben 68 doğumluyum. İşte siz çok küçüksünüz. Ondan sonra ama hepimizin hatırlayacağı işte sinemalarda Alaska Frigo vardı. Alaska Frigo'yu böyle bir hanım veya bey taşırdı. Altına da Coca-Cola'nın şeyiyle tık tık tık vururdu. Şimdi o ikisi de bende var. Şimdi o ikisi de bende olunca böyle bir başka bir içim pır pır oluyor. O işte hiçbir paraya, pula, bir şeye değişilmeyen bir keyif. Ama hani sanat değil yani.
Koleksiyonda da bir nostalji hissi var mutlaka tabii ki.
Var. Mesela dün sohbet ettiğimiz ve benim aslında koleksiyon yaparken çok koleksiyon yapmaya başladıktan sonra hissettiğim değil de öğrendiğim bir şey. Markaların yol üstünde ne yaptıkları. İşte Ülker'in 1950'deki paketi de var. 70'teki paketi de var. İşte 90'daki paketi de var. İşte 70'lerde tadına, 90'larda işte ne bileyim ben promosyonuna, işte 2000'lerin başında sağlığına, şimdi de mutluluğuna falan gibi. Böyle yani onların reklamlarının ne tarafa doğru gittiğini görüyorum. Hoşlanıyorum yani.
Seviyorum,
yapıyorum. Birkaç konu koleksiyoner olarak... zor olan, yani bir koleksiyon yapan olarak zor olan, aslında bir şey yaptığımı düşünüyorum. Birkaç konuyla ilgileniyorum. O birkaç konu çok zor. Yani maddi olarak da çok zor, kafa olarak da çok zor, metrekare olarak da çok zor. Farklı birkaç şeyden çok zor.
Nedir onlar? Öyle bir söyledin ki nedir onlar? Çok zor olan nedir?
Her taraftan mutfak malzemesi yağıyor. Her taraftan yani yiyecek içecekle ilgili kitap yağıyor. İşte ne bileyim Matchbox koleksiyonum var mesela. 1940'lardan başlıyor. 48'lerden başlıyor. İlk o okula çocuğun işte hikayesi öyle Matchbox'ın. Okula kibrit kutusundan büyük oyuncak götürmek yasak demişler. Öyle başlamış. Ondan sonra mesela müthiş bir Matchbox koleksiyonu var. Hiç oynanmamış, kutulu, auction'lardan alınan, ne bileyim işte Bordosundan Citroen'in binlerce, milyonlarca var da sarısından 20 tane var gibi. Yani öyle böyle sormayın. Yani, detay sorarsanız yani değil, 40 dakikada, 400 dakikada bitmez bu.
Peki şeye geleceğim, bu mesleki eğitim tarafına. Ben Akan'a şeyde katılıyorum. Hani sen diyorsun ya ben trend falan görmedim, girdim falan, ama dün bir sohbet ederken de ben onu fark ettim. Yani bazı insan da hani o görmekle bakmak arasındaki farkı da konuştuk ya seninle. Mesela ata biniyorsun. Ata binerken hani bir takım yarışlara vesaire falan katılmış Mehmet. Orada da hani Türkiye'de çok başarılı ama o anı sevdiğim için burada da anlatalım diye istiyorum. Yurt dışına gidiyor, yarışmalara katılıyor fakat yarışmalarda bir sürü dereceye giremiyor ve orada bir şey görüyor. Yine şimdi bu birazcık bence bakış açısıyla alakalı bir şey. Doğru bakmak, doğru şeyleri görmek. Bu arada MSA ile ilgili benim istemimi de söyleyeyim.
Mesela, yok, bir tane söylemesin.
Dur söylemeyeceğim. Yok, unutmayacaksın, söz ben yine hatırlatırım. Ama bence farklı olan şey deneyim tarafı. Hani şu an markalarla da konuştuğumuz o deneyimi gerçekten belki de hani balık baştan kokar diyeyim ama çok detaylı bir şekilde ele almak tarafı. Mesela şimdi bu pandemi döneminde şey başlamış, ben onlardan çok etkilendim. İşte mesleki eğitim veriliyor ama tabii ki artık oralara gidilemiyor. Gidilemediği için de online eğitimler verilecek. Paketler gönderiliyor. MSA Box mı deniyordu onlara? Hani böyle paketlerle ne yemek yapılacaksa o gönderiliyor ya da alamayacaksınız.
Fenalık geçireceğim. Biraz daha devam eder. Çünkü
ben de biraz da daha
ama o kadar söylediklerin hepsi için söyleyeceklerim var ve sen sıraladıkça ben baştakileri unutuyorum.
Peki şuraya bağlayacağım. Mesela şu çok hoşuma gitti.
Ya bu böyle söyleşi bu. Yani o lütfen.
Ama bak deneyimde de şunu ben sevdim. O yemek şeyleri gidiyor yemeği yapabilmesi
sen
için.
Sen bana gel, program yapalım, ben konuşayım.
Tamam ama dur, ben buradan sana çok güzel pas atacağım ben. Hadi. Onları gönderdiklerinde hani online yaparken öğretmenle hangi müziği dinleyecekleriyle ilgili playlistine kadar gönderiyorlar. Yani bir İtalyan
yok,
yemeği yapıyorsa.
Yok hiç.
Bunlar sanat, mesela bence
burada sanat yok, trend yok.
Detaycılık çok güzel.
Sen bir açmıyorsun kendisini şu anda bize ve biz seni açmak istiyoruz ya. Evet. Açacağız biz
bunlar,
seni.
Bunlar herkesin düşündüğü
bunlar
şeyler.
Bunlar çünkü düşünün. Çok ince düşünülmüş çok, şeyler. Çok ince şeyler. Yani.
Şimdi buyurun. Bakın bu sanat var bilmem ne falan böyle yağlı boya işleri boş verin. Hikaye şu, yaptığım bir şeye daha fazla ne ekleyebilir? Benim kafam sabahtan akşama kadar buna çalışıyor. Ne bileyim ben yani 2'ye 10 kala burada randevulaştık. Ben 2'ye 5 kala gelebildim. 5 dakika geç kalacağım için mesaj attım, özür diledim. Yani biz böyle gördük ailemizden. Böyle yaşamaya devam ediyoruz. Ben böyle gördüm. Anne, babamın annemi nasıl sevdiğini gördüm. Ben de karımı böyle seviyorum. Babamın annemin bana nasıl davrandığını gördüm. Ben de çocuklarıma bunları geliştirerek, oradaki yanlışları da görerek daha iyi davranmaya çalışıyorum. Umarım benim çocuklarım da kendi karılarına, kocalarına olması gerekiyor ikisi de şey. Benim davrandığım gibi ya da benden daha iyi davranırlar. Sonuçta okulda da ben okulda gördüklerimi veya hayatta gördüklerimi, eksik gördüklerimi tamamlamaya gayret ediyorum. Bunu sanat olsun, trend olsun, bilmem ne olsun diye değil, buna akşam yastığa kafamı koyunca keyif alayım diye, günüm harika geçsin diye. Benim önümde aslında şöyle düşünün, bunu bir yerde daha söylemiştim galiba ve benim önümde bir MSA var. Bunu seneler içinde oluşturdum. Acele de etmedim oluşması için. İyi huylarımdan biridir. Hiç acele etmem ama bugün sünnet, yarın denizdi. Şimdi denizde sünnet ediyorum artık. O da başka. Neyse, önümde bu kocaman bir dashboard var. Kokpit var. Tamam mı? Ve ben tık tık tık oynuyorum. Kahve eğitiminde bilmem ne mi? Onu da ekleyelim. İşte personelin yemeklerinin bilmem nesi mi? Onu da şey yapalım. İşte ne bileyim restorandaki bilmem... Ya önümde harika bir şey var. Adını ne koyarsanız oyun alanı var. Ve ben orada oynuyorum artık. Çünkü ana DNA oturmuş. Tamam mı? Ana DNA otururken de aceleci olmadım ve bütün MSA'yı veya bu sistemi, oluşturmaya çalıştığım sistemi bütün kuvvetiyle normalleştirmeye çalışanlara karşı durmaya gayret ettim. Bu çalışanlarım da dahil, ailem de dahil, müşterilerim de dahil. Mesela dünkü sohbetimizden biriydi. Beni müşterinin ne düşündüğü hiç ilgilendirmiyor kardeşim. Ya, tabii ki çok ilgilendiriyor. Müşteri memnuniyeti falan filan. Ama ben zaten onun müşteri memnuniyeti olsun diye yapmıyorum. Ben müşteri memnuniyetine gördüğümden kendim memnun olduğum için kendi memnuniyetim için yapıyorum. Tamam mı? Ve bir arkadaşım geçen gün söyledi. Sen ama bencil bir herif. Tamam, ben bencilim. Ve bencil olup sabahtan akşama kadar bencil olarak kendimi mutlu etmekle uğraşıyorum. Kendimi nasıl mutlu ediyorum? Bir şeyleri iyi yaparak mutlu ediyorum. Bir şeyleri iyi yapmamda başkalarını mutlu ediyorsa ne mutlu bana.
Biraz rakam verebilir misin abi bize? Kaç kişi eğitim aldı şu ana kadar? Biraz böyle bir anlasın insanlar.
Çok büyümüş, çok.
Ama işte anlasın insanlar yani
nasıl? Senede 2000 profesyonel, 22.000 mutfak meraklısı, işte adını nasıl, lifelong learning, hayat boyu eğitim koyun, şey koyun, workshoplar diyoruz biz. Amatör eğitimler lafı söylemeyi bile amatör deyince biraz hakkını yemiş oluyor. 2000 profesyonel, bunun 750 gibi aşçılık, 750 gibi pastacılık, ekmekçilik, işte ne bileyim geri kalan 500 işletmecilik, barmenlik ve baristalık, barmenlik, miksoloji ve baristalık. Şimdi yeni bir servis eğitimi, front of the house, FOH dediğimiz bir eğitim başladı. Ondan sonra dediğim gibi 2000 profesyonel, 22.000 amatör. Bu tabii üzümle karpuz gibi rakamlar olduğu için onları karıştırmamak lazım. Herhalde bugüne kadar da 50.000'in üstünde profesyonel ve yüzlerce bin şey geçmiştir, workshopper geçmiştir. Çoğunluk mutluysa ne mutlu bize. Yani MSA'yı seneler içinde götürürken hiçbir zaman para bir şey olmadı. Bizi iten bir şey olmadı ya da çeken bir şey olmadı. Her zaman işin iyi olmasına, kalitesinin iyi olmasına, tabii ki insanın olduğu şey her zaman hata verebiliyor. Ama iyi olmasına gayret ettik yani.
Orada iyi olmasına gayret etmiş demişken mesela hani 2000 kişi çıkıyor, profesyonel eğitim alıyor. Dün ben ondan da etkilenmiştim. Profesyonel eğitim alanların çoğu da çok yüksek oranla bir yerlerde işe giriyor. Şimdi buradan geliyorum bu mesleki eğitim konusuna. Mesela çok güzel bir model yapmışsın. Bunu Türkiye'de ya da başka dünyada örneklerinde görüyorsundur. Mesela
bir şey hatırladım, bir dakika dur. Bir şey hatırladım. Hani para değil drive dedim ya. Demin o drive kelimesini kullanmak istemiyordum ama bizi motive eden şey para. Bizi de demeyeyim hadi. Beni motive eden şey para değil bir şey yaparken. Yani ben arabaya 10 bin lira etmeyen arabaya 150 bin lira para harcıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Benim motivasyonum para veya sakladığım, sakındığım, satmayı, yani ya işimi yaparken de öyle, hobimi yaparken de öyle, evimi kurarken de öyle, neyi yaparsam. Ya daha hiçbir zaman olmadı. Benim babamın Amerika'ya giderken cebime koyduğu 4 aylık parayı ben birinci gün bir şey alıp harcamıştım. Ya o kadar hesapsız kitapsızım para. Ama mesela ben İyi bir şey yapıldığı zaman paranın mecburen onu takip edeceğini düşünüyorum. Tamam mı? İyi bir şey yapıyorsanız hayatta para mecburen sizi takip edecek. Gerek müşteri olarak gelip alacaklar ve parasını ödeyecekler, gerek kurumsal olarak gelecekler ve sizinle çalışacaklar, mecburlar. Çünkü siz iyi bir şey yapıyorsunuz.
Ya mükemmeliyetçilik mi bu?
Ona siz karar verin. Ya ben şimdi oradan yola çıkarsak bir ters, bir dakika kesme çünkü şey yaparsam, unutursam çok üzülürüm sonra. Şimdi bunu ters çevir lütfen. Ben harika adamlar çıkartıyorum. O harika adamların iş bulmaması imkansız. Şimdi nasıl iyi bir şey yaparsam bunun para kazanmaması imkansız diyorum. Ben parayı harcıyorum. Onda bazen vergimi geciktiriyorum, bazen bilmem neyi geciktiriyorum, bazen kurtlu bir kitap, ondan sonra bilmem ne müzeye bir şey almak için bilmem neyi erteliyorum ödemesini. Ödemekten kaçtığım için değil. Ama o anda parayı sadece ona verebilecek bir param oldu. Ama hikaye şu ki bunun değeri sonra bana geri dönüyor. Öyle veya böyle olarak, marka olarak, algı olarak, şu olarak, DNA olarak, adını ne koyarsan koy. O mükemmelliği, beni ilgilendirmiyor o. Ben döneceğini bilip zaten yaparken keyif alıyorum. Yaparken başka insanların bunun yapılamaz olduğunu düşünmek de bana bir kamçılama oluyor. Ama öteki taraftan çevirin bunu bir tersine, tamam mı? Ben harika bir eğitim veriyorum. Bugün tuition'ı, fiyatı 65 bin dolar olan Amerika'daki aşçılık okulu benim eğitimimin yanına yaklaşıyorsa ben MSA'nın anahtarlarını size verip gitmeye hazırım. MSA'da zorlanırsınız da arabanın anahtarlarını verin. <Daha mı? gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Yani eğer ben bu eğitimi veriyorsam adam zaten işe alınıyor kalifikasyonundan dolayı. Ve bir yazı yazmıştım Diken'e. O yazılarımı ben mesela haftada bir yayınlıyordum. Haftada bir bilmem ne falan. Ya ulan bir haftada zor yazıyorum zaten yazıyı. Tamam mı? Ama şunu yazmıştım. Türkiye'de işsizlik yok. Mesleksizlik var. Ne iş olsa yaparım abi. O demek ki bana hiçbir bok yapamazsın abi. Bak bok dedim, gördün mü? Yani hiçbir bok yapamazsın abi. Yani ne iş olsa yaparım değil. Bir işi çok iyi yapmak lazım. Bak eminim ki siz üçünüz, size ben bir şey yapacağıma söz versem, şu ufacık tanışmamızdan, daha beni hiç tanımıyor, şu ufacık tanışmamızdan der ki ulan ben Memo'ya bunu versem bu iş harika olur. İşte bu işinize, evinize, karınıza, çocuğunuza, arkadaşınıza, koleksiyonunuza, arabanıza, itinize, kopuğunuza yansıdığı anda zaten iş çıkıyor. Ondan sonra da kardeşim sen ben bundan mutlu oluyorum ve çok mutlu bir adamım. Tamam mı? Başkalarının ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. İşte bazen parasını abi diyor, sözleşmeyi yapmadın diyor, heriflere işin %80'ini yaptın diyor. Ben buyum abi. Ve herkesten de her türlü karşılığını bekliyorum. Bazen hiçbir şey beklemiyorum insanlardan. Bazen de her bir pisliğin olabileceğini bekliyorum. Onun için de hiç şaşırmıyorum hiçbir şeye.
Ama bir soru soracağım ama samimi bir yanıt bekliyorum.
Samimiyetsiz mi yanıt?
Yok, bu kişisel bir soru olacak. Kişisel bir soru. Şimdi bana, sen tuhaf bir insansın, tamam mı? Ve çok güzel bir tuhaf insansın.
Peki.
Birazcık bu tuhaflıklarını bir anlatır mısın ya? Yani birazcık seni daha şahsi tanıyalım. Yani böyle ritüeller anlamında ne yapıyorsun hayatında? Çünkü ben de mesela benim de bir sürü tuhaflığım var. Bir gün belki ben de burada çok, yani arkadaşlarıma sorarsan bir sürü tuhaflığım var. Merak ediyorum tuhaflıklarını. Birazcık böyle ritüellerinden günlük, yani birazcık öyle tanımaya çalışalım seni.
Evet,
çok iş konuştuk çünkü.
Sabah uyandınları bir şey yapsana.
İlaçlar. Ne yapıyorsun ya? Ya insanın etrafında, çünkü ben senin hayatın içinde yokum. Ama etrafındaki seni yakından tanıyan insanlar şöyle bir tuhaflığı vardır derlerse ne derler?
Abi liste tutar ya.
Yani, ama birkaç tanesi ver.
Tuhaf olmayan bir şey diyor. Yok abi, ya ne bileyim ben ya, o kadar şey soruyorsun. Yani hani temelin hikayesi, bilgisayara ne var ne yok demiş, hıyar hikayesi gibi. Yani her şeyim tuhaf benim. Yani ne istiyorsun? Bir hanımefendi giriyor içeri. Mehmet Bey, biz harika şey bir restoran yap. Ne yapacak? İşte şöyle değişik olur. Ben bakıyorum sana, böyle hiçbir değişiklik yok. Nasıl değişik bir şey yapabilirsin ki?
Çalışanlar bir ritüelini söyleseler. Ama kötü bir ritüelini, yani böyle delirtir bizi bu hali.
Ben söyleyeyim mi? Bak ben
hayır, sen söyleme. Ondan önce sen
söyleyeceksin.
Onları soracaksın abi. Ama mesela IM diye bir şirket bizim şirketin içinde bir workshop yapmış. Ve çalışanlar, yanında çalışanlar veya başka ofiste çalışanlar, yanlarında yani MSA'da çalışanların sadece o pozisyonu, bak hak ettiği için demiyorum, o pozisyonu Türkiye'de en iyi yapabilecek adam olduğu için çalıştıklarını düşünüyorlarmış. Bu bence çok çok zarif bir şey. Yani bu beni akşam mesela çok daha yumuşacık uyutuyor.
Sorun. Takıntıların var mı?
Bir eksik ilaç alıyorum uyumak için.
Sabah uyanmak için ilaç alıyormuş. Akşam uyumak için melatoninleri basıyormuş.
Bundan sonra istemiyordur.
Hayır, keseriz ya. Olmadı. Ama sonra dün ben mesela notlar aldım. Bir güzel anlatırken hani böyle bugüne hazırlık yapayım diye. Sonra işte görüşmek üzere Mehmet diye kağıdımı katladım. Oradan Mehmet uçtu. O kağıdı ben bir katlayayım dedi. Mesela öyle şeylerimiz var.
Var canım. Mesela kalemimin arkasına sokmadı. Yaptım, o ucunu yapmadı falan. Yani benim gördüğüm şey ama yani gereksiz. Yani benim gördüğüm şeyleri, bunu mesela karımla çok konuşuruz. Benim gördüğüm şeyleri görmezsin bir insan artık. Yani yoruluyorum, anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi görüyorum. Her şeyi görüyorum. Yani şu anda bu odada neler var, nasıl, hani böyle filmlerde şey vardır, ajan her şeyi odaya girdiği anda, ya ben öyle, o masada ne duruyor, bu masada ne duruyor, oraya niye bir şey asılmıyor, buraya bilmem ne, o neresine taktı mikrofonu, sen nasıl konuşuyorsun, senin kolunda saat yok, senin kolunda şey, ya her şeyi biliyorum, anlatayım. Yani gerekli gereksiz her şeyi görüyorum ve her şeyin, ve mesela bundan feyiz alacaklarsa, ya bu iyi bir şey değil diye söyledim ama iyi bir şey istiyorum. Mesela buradan bir, ulan bu iyi fikir dedikleri varsa, bir yere benim gibi de unutkanlarsa ve bir yere not ediyorlarsa, benim yatakta iki tarafımda not
kağıdı var.
Duşta da varmış. Geçen gün Elif'in su geçirmeyen. Ben söylüyorum bütün öğrendiklerimi.
Ama duşta geçiyor. Ama ben bunu ondan duymak istiyorum. Sen o...
Ama söyleyeyim ya, ben söylüyorum bari.
Gizli bilgileri paylaşmış oluruz ama ver abi bize, ver.
Duştaki hikaye şöyle oldu.
Şimdi benim... Peki niye tutuyorsun? O anda bir şey geliyor da hemen not alayım diye mi yapıyorsun? Yoksa düzenli mi not alıyorsun?
Anlatacağım. Sen de ona kızıyorsun, sen de o konuştuk diye.
Ama ver ver.
Ben bir daha sırf onunla konuşacağım. Zeynep'le konuşacağım.
Hiçbir şey. Ben güzel dinliyorum.
Sen dinliyorsun, biz dinlemedik.
Şöyle hikaye. Çok unutuyorum. Kafamda milyonlarca şey dönüyor aynı anda. Yani gerçekten yani mesela şu anda konuşurken de ben okulun bilmem nesi kadını aradılar mı falan onları da düşünüyorum yani, tamam mı? Arkada arabanın iki tane kelebeğini açık bıraktım bilmem ne, yani her şeyi düşünüyorum şu anda ya yani, orada problemim benim. Ama buradan bir notu söylüyordum, bak gördüm unuttum. Notu yatağımın bir tarafında ve bir tarafında bir karımla aramda bir bu tarafta sehpamda birer not defteri var. Tek kalemim var. Bakmadan yazabilme kabiliyeti geliştirdim. Geçen gün Edip İlkbahar'la sohbet ediyorduk. Dedi ki abi diyor ben de aynı durumdayım. Duşa diyor ıslakta not şey aldım. Hemen yazdım kafaya, ıslakta not alan şeyi almalarını rica ettim bizim şeye, satın alma. Bir tane ıslakta ben de duşa yapıştırdım. İşime, çünkü duş yaparken de bir sürü şey aklıma geliyor ve çıkana kadar unutuyorum. O arada bir de duşun arasında örümcek falan olursa onları hayattan kurtarmaya çalışıyorum falan. Derken o kaynıyor.
Kompleks bir olaya dönüyor. O zaman ben şey... Karına sana sorsak ne diyeceğini yani yukarı aşağı tahmin ediyorum. Kızların kaç yaşında?
Emma 18, Isabel 14.
14. Ne derler senin için? Nasıl bir babasın? Ama şey iyi bir baba olduğu tahmin ediyorum. Şey anlamda söylüyorum. Karakter olarak nasıl bir babasın?
Bilmiyorum ki, onlara sormak lazım. Isabel'a göre pek iyi değildim. Çünkü o biraz daha çatlak. Emma biraz daha bana benziyor. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Yani ben çok iyi bir baba olduğumu...
Peki onlar nasıl da detaycılar mı senin gibi, yoksa senin tam tersin?
Doğuştan mı geliyor, aileden mi geliyor bu detaycılık?
Bu tuhaflık.
Yani. Bu tuhaflık yani.
Müsaade ederseniz cevaplayayım. Bir kere soru sor. Bir kere soru sordu zavallım. Valla nereden geldiğini falan da bilmiyorum. Yani bilmiyorum ya. Bu sorduğunuz soruların cevabı... Zaten bu sorduğunuz soruların cevaplarından dolayı ben bu yaptıklarımı yapsaydım yapılmaz. Yani bu içten gelen bir şey.
Bilmiyorsun da, ilgilenmiyorsun da.
İşte, bak ilgilenmiyorum da, bilmiyorum da. İşte yok marka olmanın bilmem neleri. Ya marka olmanın bilmem neleri diye bir listede yapamazsın. Yani anlatabiliyor muyum? Yazmıştım şeyde marka olmak için... Bir şey yapmadım ben. Ben yaptım ve o marka oldu. Olmuş. Onun için bilmiyorum bu sorduklarınızın cevabını. Sadece yapıyorum yani. Öyle içimden geliyor. Öyle yapıyorum.
Ben başka bir yerden girmek istiyorum. Yani genç girişimcilere, çünkü yaptığınız işlerde oldu yani markalarınızın başarısı.
Siz dersen ya çift gördüm.
Ben de sizle başladım, sene döndüm,
evet,
dönebilirsin.
Dön çabuk, dön oradan Zeynep.
Çünkü orada bayağı böyle bir yakınlık kurulunca biz burada siz diyemeyeceğimize göre sene döndük yani. Yoksa ben bugün tanışmış oldum kendisiyle.
Yani genç girişimciler, yani benim markalarım, ben en iyisini yaptım, en iyisini yapmaya odaklandım ve başarıyı elde ettim. Detaycıyım, her tarafıyla bizzat ilgilendim ve başarıyı elde ettim. Peki hiç de parasını pulunu düşünerek, ona fokus olarak yapmadım bunları dedin. Özür dilerim. Yani bunu mu tavsiye edersin gençlere? Ya benim kafamda bir fikir var, ben bir ihtiyaç gördüm, bir şey kuracağım, ne yapmalıyım?
Şimdi ben gençlere bir şey tavsiye edemem.
Gençlerin de bazen ihtiyacı var.
Tamam, edeceğim.
Buradan bir feyiz alsınlar diye.
Yani şimdi bu dediğin, hani ben yaptığımın en iyisini yapayım da marka olsun da demedim ben. Yani söylediklerinin tamamı yanlıştı. Benim
kalk ve git buradan Zeynep.
Ben çok yanlış anladım.
Çabuk kalk Zeynep.
Lütfen gider misin?
Benim bakış açımdan yanlıştı. Şöyle ki, ben zaten böyle yaşıyorum. Yani ben ata binerken işte ne bileyim ben düşünüyorum. Ulan bu eğer'e dünyanın parasını veriyoruz. Bunu en iyi hangi yağ? Ya işte millet diyor ki ya öyle değil. En iyisi hangisi abi bu yağın? Tamam mı? İşte ne bileyim atlar işte demir nalla nallanıyor. Ya abi işte alüminyum nal. İşte yok efendim mesela ahırlar herkes kireç badana o zaman 1970'lerde kireç badana vuruyor şey yapıyor. Herkes benim ahırlarımın önünden geçerken işte böyle ahırlar istiyoruz derdi. Çünkü ben tuğla rengine boyardım. Tertemizdi. Senede iki kere. Ne olacak ki ya? 3 kuruş 5 lira bir şey. Ne bileyim herkesin balyaları, samanları oralarda buralarda sürünürdü. Benimki böyle Dallas'ta çiftlikte şeyde durur gibi dururdu. İşte ne bileyim dirgen olsun, süpürge olsun kullanıldıktan sonra asılacak 2 tane çivi çakıp asılacak şey koyardım. Mesela Almanya'ya gittiğimde görmüştüm. Atların belleri bir müsabaka koştuktan veya çalıştıktan sonra, sıkı çalıştıktan sonra eğer rüzgar alırsa beli ağrır. İnsan gibi. Ondan sonra ben örtüsüne falan herkes dikkat eder de ahıra girdiği zaman işte ahırdan üstüne kırmızı lambalar koymuştum. Manyak demişlerdi burası ultraviyole bilmem. Şimdi herkesin ahırında var. Tamam mı? Ama yani ne bileyim işte Almanya'da gidip lambayı görmek işte ne bileyim ben ayağındaki
o alüminyum nalı da bir anlatsana mesela o hani bir girmiştim de sonra unuttuk yarışa giderken ben kazanamıyorum işte, Avrupa'da olayını.
Ya Avrupa'da alüminyum nalla yarışılıyor. Türkiye'de demir nalla yarışılıyor. Onu görüp tamam ya o kadar detayda boğmayalım milleti. Yani
ama bu güzel bir örnek işte bakmakla görmek arasında bir fark bu.
Otomobil satarken alırlardı benden otomobili. Çok mutlu akşamüstü. İlk benzinci nerede burada yakında? Ulan 2 kişi 3 kişi sorunca benzinci nerede diye. Niye soruyor bunlar dedi. Otomobilin deposu boş. Şeyden depodan gelince plakasını takıyorsun deposu boş. Ben yarım depo benzin koysam elim mi kırılır yani? Yarım depo benzin koyayım bir keyfine baksın. Başka zaman alır benzin yani. Bu ufak nüanslar, bu ufak farklar o yaratmak istediğiniz sistemi yaratıyor diye düşünüyorum.
Sen ben gençleri motive etmenin peşinde değilim diyorsun ya. Ama şu TED konuşmasından çok motive olmuşlar. Kesin bakmışsındır zaten yorumlara. Ben hepsini teker teker okudum. O zaman en çok neyinden motive oluyorlar? Ben yorumlarda şöyle şeyler okudum. Yani samimiyet demişler. Bak iflaslarını hiç gizlememiş. Bütün o yolculuğu dürüstçe anlatmış. Bize sürekli böyle gençler işte motivasyon konuşmacıları diye bir şey kategori doğdu ya ve şey koyuyorlar ya üzerine böyle bir bagaj koyuyor ya gençin. Sen yapmadın, sen etmedin. Sence niye bu kadar sevdiler o konuşmayı? Neyi gördüler? Sana farklı olarak neyi gördüler? Bilmiyorum diyeceksin. Kapatacağız programı yani.
Ya bilmiyorum. Ben başıma gelenleri anlattım. Yani kendi hikayemi anlattım. Geçen gün bir...
Hepimiz anlatıyoruz. Niye seni 1 milyon kişi izledi? Bir fark var orada herhalde. Bir şey var yani. Niye? Biz de anlatıyoruz. Benimki beni 25 bin kişi izledi.
Ben başımdan
buradan geçen, sesleniyorum herkese yani.
Başımdan geçen hikayeyi anlattım. 2 kere iflas ettim. Evet. Bir tanesinde akşam su içecek param yoktu. Karımla tanıştığım zaman arkadaşımdan borç aldım. Onu akşam ilk yemeğe çıkartabilmek için. Kiramı ödeyememiştim. 8 ay kadıncağız hiçbir şey dememişti. Arabam yoktu. Çiğdem vardı arkadaşım. Çiğdem sabahları işe giderken beni ben pijamayla aşağı inerdim. Onun yanına binerdim. Ona Akmerkez'de katlardan birinde çalışıyordu. Onu işe bırakırdım. Arabası gündüz bende kalırdı. Akşamleyin şoför gibi onu işten alırdım. Eve giderken beni evimin önünde bırakırdı. Yani arabam olmadı, evim olmadı demeyeceğim. Evim oldu da kirasını ödeyemediğim, yemek alacak param olmadığı bir gün oldu. Yani artık arkadaşlarıma gidip yemek yemekten utandığım için evde şey yapmıştım. Ama o hep söylediğim şey. Yani arabanız benzinsiz kalıp yolda kalınca arabayı bırakıp gidiyor musun? Gitmiyorsun. Bir bidon benzin bulup devam etmeye çalışıyorsun. Burada da hikaye. Hayat harika bir şey. İnişleri çıkışları mutlaka oluyor. Ondan sonra mesela bunu nereden öğrendin dersen inişleri çıkışları mutlaka oluyor ve inişleri çıkışları da keyifle yaşamak lazım. Yani hani iflas etmekten keyif alıp şey demiyorum ama o da bir ders, o da bir hayat tecrübesi, o da bir yaşanmışlık.
Şu an böyle değerlendiriyorsun. İflas ettiğinde de böyle değerlendirebiliyor muydun? Bu da bir yaşanmışlık falan diyor muydun yani?
İlk 5 gün değil belki ama yani Mehmet'in
Beş günden fazla bir şey düşünmesine izin vermez yani. Vermemeli ya da ben herkes için aynı şeyi söylüyorum. Vermemeli. Her tarafım kırık dolu. Otomobil yarışı yaptım ben çok uzun seneler. Formula ile 257 ile duvara vurdum. Kafatasım kırıldı. Vücudumda kollarım ve bacaklarım hariç. Komik ama öyle. Kırılmayan bir tane kemiğim yok.
Hala devam ediyor musun?
Hayır. Yaş oldu. 55.
Hayır, en azından
kemikler
normal
bir...
Yok. Ama mesela bunun ızdırabını çok çekiyorum. Belim çok ağrır falan. Boynumda protez var, belimde protez var falan filan. Ama mesela bu bile ağrıları bir kenara koy. Yaşadığımı hissettiriyor bana. Yani en azından keyifle yaşadığımı, düştüğümü, kalktığımı, attan binlerce kere attan düşmüşümdür, tamam mı? Yani bin kere düşmüşümdür. Bunların hepsi iş hayatında da düşmek, sporda da düşmek, ondan sonra tartışman, şuyun, buyun, her şeyin sana hayatta bir şey katıyor. Dönüp baktığım zaman dolu dolu yaşamış mıyım? Evet, mesela benim babaannem 82 yaşında attan indi, eve gitti, öldü. Türk biniciliğinin melahat hanımıydı. Ama hayatına baktığım zaman tamam, o da dolu dolu yaşamış falan filan ama hayatında bir tek binicilikle uğraşmış.
Babaanne be abi be, yani benim babaannemi anlatmayayım o zaman burada.
Ama babaanne ama bayağı
babaanneye bak şeymiş yani, dedi.
Oradan zaten.
Binicilik var yani babaannede, evet, daha ne yapsın yani.
Onun da bir, onun hayatı da bir şey de, onu da şunu almak istedim oradan yani. Mesela bir tek ata binmiş. Ya, bir gece kulübüne izin vermemişler girmesine. Gece kulübünü satın almış, Klöbeks'i. Neyse ya, bu hikayeye girmek istemiyorum. Söylemek istediğim aslında babaannemden ters bir şeydi. Tek bir şeyi yapmak değil de bir sürü şeyi denemek ve o bir sürü denediğin şeyle hayatı dolu dolu yaşamaktan bahsediyorum. Ve o dolu dolu yaşadıklarımı da içi boş yaşamamaya çalışıyorum. Yaptığım işleri içi boş yapmamaya gayret ediyorum. Ondan sonra bu çok ben bir şey oldu. Sohbet oldu.
Ama sensin şu anda merkezde.
Peki, okey. Öyle işte yani, yaptığım işleri iyi yapmaya gayret ediyorum. İyi yaptıkça keyif alıyorum. Keyif aldıkça daha da yapasım geliyor. Ve böyle oluyor. Türkiye'de mesleki eğitimin berbat bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bence bunu gördüm yol üstünde, bunu öğrendim yol üstünde. Bence Türkiye'de değil, dünyada mesleki eğitim konusunu en iyi bilen insanlardan biriyim. 4500 kilometre uzaktan, biliyorsunuz ben Portekiz'de yaşıyorum. Daha çok vaktim burada geçiyor ama ailem, evim Portekiz'de. 4500 kilometre uzaktan bana gel buraya, bu okulun aynısından bir tane de buraya kur diye aradılar beni. 450 kilometre uzaktan Ankara'dan bir tane adam, ya kardeşim sen ne yapıyorsun orada, başarılı bir şey. Yani geliyorlar restoranda yemek yiyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ama onun ötesinde, ya kardeşim ben bir konuşmaya davetliydim Bahçeşehir Üniversitesi'nde mesleki eğitimle ilgili. Konuşmamı hazırladım gittim, meğer dinleyiciymişim.
Benim de başıma çok geliyor.
Yani inanamıyorum yani.
Niye berbat? Neden berbat dedin ya, Türkiye'de mesleki eğitim berbat. Neden berbat
neresinden
sence?
Neresinden başlayalım diyecek şimdi yani.
Yani bir kere algısı berbat. Yani alması gereken adam tarafından, yani bunun tüketicisi tarafı, sizin daha çok sevdiğiniz kelimeleri kullanayım. Tüketicisi tarafından bir şey. Tamam mı? Yani hayatın bir cilvesi. Ondan sonra amcaoğlu köşeyi döndü, biz hala burada bilmem ne yapıyoruz. Yani algısı da kötü, eğitimin okullarının konumlandırması da kötü, her şeyi kötü yani. Bence basit bir çatalla anlatmaya çalışayım. O K12 dedikleri eğitim şöyle tek gelmeli, ok, ondan sonra edu olarak ve VOK olarak, yani vocational education, mesleki eğitim olarak ikiye ayrılmalı ve Türkiye'de insanlar, gençler, aileler, çocuklar bilmeli ki üniversite eğitimi kadar önemli bir şey mesleki eğitim. Üniversite mezunundan daha çok mesleki eğitim mezununa, meslek sahibi insana, mesleki bilgisi olan insana, skill sahibi insana ihtiyaç var. Bunun için de
doğru okullara ihtiyaç var, düzgün okullara ihtiyaç var. Yaptığı işi para için veya mış mış mış mış olsun diye değil, gerçekten bu çocuklara amacı doğrultusunda iyi eğitim veren okullara ihtiyaç var bence. Türkiye'de kurallarla, ne yazık ki, Türkiye'de kurallarla okul yapılamıyor. O dediğim, dinleyici olarak davet edildiğim şeye, panele konuşmacı olarak davet edilenlerden biri, benim 10 sene evvel Türkiye'ye getirdiğim, bundan 10 sene evvel değil, ondan 10 sene evvel Türkiye'ye getirdiğim benim akreditörlerimden biriydi, genel müdürüydü. Ben o şeyde bile konuşmadım adamlarla. Aslında o İngiltere'deki adama Türkiye'deki durumu anlatıp Türkiye'deki duruma sistemi o aranje eden bendim. Adamı getirtmişler konuşmaya. O tabii benim daha konuştuklarımın üstündeki bir lisandan konuştuğu için böyle kurallar koymalı, şöyle kurallar da, ya kardeşim Türkiye'de her koyduğun kuralın burasından dolaşıyorlar. Dolayısıyla sen Türkiye'de yapman gereken şu bence. Model okullar yapıp özendireceksin. Birincisi, içeri girenler o vizyonla bakışlarını toparlayacaklar. Dışarıdan taklit etmeye çalışanlar da, ha, kötüsünü taklit edenler duvara toslasın. Aynısını taklit edebilenlere helal olsun, ama çok daha iyisinde ben bu kadar yapabildim. Belki MSA'dan çok daha iyiler, ama sen MSA'ya, bunlar eski hikayeler, Mehmet şu bilmem neyi yapıyor diye, şurada oturuyor, bunu kullanıyor diye, ondan sonra MSA'ya aşçılık eğitimine casus birini gönderip de ders programlarını çalıp ondan okul yapmaya çalışırsan o kadar yapar. Ulan ben burada 20 sene sonra ne yapacağım var? Yani sen o anda gördüğün zaten benim 20 sene evvel düşündüğüm. Anlatabiliyor muyum? Ben 9 ay, 10 ayda oturup bir tane ders programı, 9 senede, sene, 9 sene, 10 senede bir eğitim programı toparlayıp düzenliyorum. Yayına koydu, yani internete satışa koyulduğu anda programın ya da teklif edildiği anda tüketicisine program, başkaları tarafından benden daha ucuza, ay ulan ne zaman gördün, ne zaman düşündün, ne zaman oluşturdun, sadece başlıkları copy, oraya paste, bilmem ne, nasıl veya bakarız abi. Ya, tamam, yani
çok teşekkür ederiz Mehmet. Mükemmeldi, bitti. Bitti.
Yapma ya.
Başka sorunuz varsa tabii sorabilirsiniz.
Yok, güzel güzel. Geçti, aktı bile yani. Vallahi, hakikaten.
Zor bir insansın ama seni tanıdığımıza çok çok mutlu oldum. Bir kere
ben söylemek istediğimin onda birini söylemeyeyim.
Farkındayız öyle olduğunu ama.
Yani mesela mesleki eğitimi konuşmak lazım. Yani mesleki, benim mesela burada oturduk hep beni konuştuk. Bence biz bunu kaydı iptal edelim. Bir kayıt daha yapalım şu beyefendiden sonra. Mesleki eğitimi konuşalım.
Konuşalım biraz da mesleki eğitim, konuşalım 5 dakika 10 dakikada. Hani ne varsa içinde söylemediğin kalan bir şeyler varsa onları da konuşalım. Hani,
bilmiyorum ki, siz soracaksınız ben çıkartacağım ama yani mesela hani konuşulması gereken konular bir sürü. Peki şuradan alayım, yine döndü kafamda bir sürü şey. Biz bir front of the house servis eğitimi çıkarttık. Servisin algısı Türkiye'de berbat, aslında dünyada berbat. Servis elemanları da bu Covid hikayesinden ve bilmem nelerden dolayı, biraz da işte bu taşımacılık, efendim Uber'di, getirdi götürdü falan filan şeylerine, motosiklete falan kayınca, bunları da görerek bir servis eğitimi hayata getirdik. Çok uzun süre sürdü. Yani bak görürsün, şimdi hemen başlayacak başka yerlerde. Neyse, önemli değil. Şöyle bir düşünceden de vardı benim kafamda, belki ekibin yok da, dünyanın parasını verip bir restoran yapıyorsun, dünyanın parasını verip mecburen oraya bir şef koyuyorsun, dünyanın parasını harcamaya gelen misafirlerin var ve aradaki bu getiri götürü yapılması gereken adama para bile vermekten imtina ediyorsun. Yani aptal olmak lazım böyle bir şey yapmak için, anlatabiliyor muyum? Yani o adamın da hayatından çok mutlu olan, o adamın da hayatını, benim bir mesleğim var ve gurur duyuyorum ve keyif alıyorum ve bu adamın yaptığı harika yemekleri bu harika restorandan bu parayı ödemeye hazır adama doğru servis etmem gerekiyor diyen bir ara iş buru. Ama onu iş olarak algılamayıp da algısını bir yerler... Şimdi bu böyle. Bunun gibi meslekler var. Bu şeyi söyleyecektim, lafı döndüreyim dedim. Bu servisi hazırladıktan, bu eğitimi hazırladıktan ve bitirdikten sonra başka bir sorun gözükmeye başladı bana. Ya ben kendi kızlarımla bile komünikasyonda zorlanan bir adamım. Ya 14 yaşımda kızımla çok da rahat konuşamıyorum.
14 yaş zor ama belki sizle alakalı değildir.
Mutlaka benimle alakalı. En azından onun tarafından benimle alakalı. Bütün suç bende. Emma da öyle. Yani bir sürü konuda farklı bakış açılarımız var. Ve dolayısıyla işin özeti, ben onlarla konuşurken zorlanıyorum. Çünkü jenerasyon farkı var. Dedik ki o zaman içeride masanın etrafında biz gidelim. Üniversitelerle sohbet ayarlayalım ve bu sohbetlerde o çocukların bizden ne duymak istediklerini anlamaya çalışalım. Yani bende satılık bir mal var da sana nasıl satacağımı anlamaya çalışıyorum. Çünkü sen benim satma yöntemimden pek de memnun değilsin. Zaten bugüne kadar da böyle bir eğitim yoktu. Sen de satın almam falan. Yani hani bazı üniversiteler kazancından baktılar. Bazı üniversiteler işte networkinginden baktılar. Bazı üniversiteler orada yaşayacakları deneyimden etkilendiler. Bazı üniversiteler pocket money olarak düşünüp işte harçlık olarak düşünüp eğitimlerinin giderine katkısı olsun diye düşündüler falan filan. Anlatmak istediğim bu da değildi. Bu konuşmalar bittiği zaman ben arkadaşlarımızda bayağı bir umutsuzluk gördüm. Türkiye'den ümitsizler, hayattan ümitsizler, servis genelinde veya mutfak genelinde değil yani, meslek genelinde, üniversitede ben diyor işte ne tasarımı, endüstriyel tasarım okuyorum diyor ama diyor çıkınca ne olacağımı hiç şey, yani bu karamsarlıkla hayat olmaz. Bir kere sen tasarım mı okumak istiyorsun? Ne bileyim, ben Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'ne konuşma yapmıştım. İki kız orada dişçilik mi okuyorlardı? Onu bırakıp gelip MSA'da pastacılık okudular yani. Hayalin ne? Ben demiyorum MSA'ya gel ama hayal, insanın yaşam çok kısa. Ve hayali neyse aslında onu kovalamalı ve yaptığı işi iyi yapmalılar. Eğer yaptıkları işi iyi yaparlarsa eğitimini alarak, tecrübesini alarak, tecrübesini edinerek nasıl konumlandırırsam, ben illa ama hayatlarında sevdikleri bir şeyi yaparlarsa o zaman mutlaka bir alıcısı olacağına, o sevdikleri işi de o zaman Mehmet gibi, ben bir liste veremem ama o sevdikleri için o işi, o sevdikleri için detaylarını bildikleri için de görebileceklerine, yani ben futboldan anlamam, seyretmeyi seviyorum. Ama mesela futbolu seviyorlarsa, futbola o zaman o topun bilmem nenin, belki de buradaki formanın üstündeki yazan amblemin bilmem ne dikişinden anlıyordur. Onun için bir nakış atölyesi. Yani o kadar uçabilirsin. Ama en azından sevdiği bir şeyi yaparsa, sevmediği bir şeyi okuyup da hayattan ve bilmem neden ümit keseceğini, sevdiği bir şeyi kovalarsa, mutlaka o sevdiği şeyi iyi yaparsa bir alıcısı olacağına ve o alıcısının da onun hayatını idame ettirmesine müsaade edeceğini bilmesi bence süper bir şey. Mesleki eğitim birkaç şeye ayrılıyor. Birincisi, kaybolmakta olan meslekler var. Eğer böyle bir büyük bir Atatürk'ün köy enstitüleri projesini ben yaladım, yuttum, hazmettim, çıkarttım, paketledim, duruyor falan gibi bir durumdayım ben. Yani şu anda gerçekten Türkiye'de veya dünyada mesleki eğitimi en iyi bilen adamlardan biriyim ben. Keşke birisi çıksa da gel kardeşim bizim holdingimize, bizim bilmem ne mi? Çünkü artık ben de 55'ime geldim ve 60-65 gibi artık ufak ufak biraz daha kendime vakit, aileme vakit ayırmak istiyorum. Ama bu bilgimi keşke birileri Lizbon'daki adamların kullandığı gibi kullanmaya ben para falan beklentim de yok. Yani hani gel ortak olalım abi bilmem ama yani üniversite kurmaya gayret ediyorlar. Bir sürü uyduruk üniversite var. Halbuki bir sürü harika meslek okulu kurulabilir. O şeyde davetli olduğum panelde başka bir konuşmacının söylediği gibi işte sanayiyle okulu birleştireceğiz. Oradan çıkanlar oraya. Ya öyle olmuyor kardeşim. Öyle değil ve olmuşu var. Gel bak gör, anlatayım sana nasıl yapıldığını. Kaç tane kaybolan meslekler var. Hali hazırda ihtiyaç olan meslekler var ve ileride ihtiyaç olan meslekler var. Bu üçü konusunda acayip çalışmalarım var. Ondan sonra bir hani değil köy enstitüleri artık köy ama bir kent enstitüleri diye başka bir şey yapılabilir. Ondan sonra bir sürü insan atıl olarak binalarına hazır olan hardware'lerine software arıyorlar. Ondan sonra bunun bu binaların içine mesleki eğitimlerin olduğu şeyler konulabilir. Bölümler konulabilir. Bu bölümler çok çok çok iyi bölümler. Ne yaptığını çok iyi biliyor musunuz ki MSA son 5 sene içinde milyon euroya yakın yatırım yapmıştır. Sadece yazılımı için. Biz MSA'ya telefon eden adamdan hani egzajere ettiğim için mezara girene kadar takip eden bir sistemimiz var. Notlarından, surat ifadesinden bilmem nesinden bilmem nesine kadar ailenin içinde tutan falan. Yani bu yazılım böyle yapıldı hazır. Tık başka bir meslek, tık başka meslekler, tık tık tık tık kullanılabilir. Bugün sen MSA'nın içindeki alet edevatı çıkart, pişirme ekipmanını, kunduracılıkla ilgili ekipman koy, MSA ayakkabıcılık okulu olur. Başka bir şey koy, başka bir şey okulu olur. Dolayısıyla burada bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemin bende yapılmışı var ve bu sistem bir sürü mesleğe uygulanabilir. Ve bence işsizlik değil, mesleksizlik olan o problem bir şekilde yavaş yavaş bir raya girebilir diye düşünüyorum. Daha çok çok çok şey anlatabilirim meslek konusunda falan.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok efendim, ben teşekkür ederim.
İyi ki de geldin. İkinci bölümümüzün de sonuna geliyoruz.
Sonuna gelmiş.
Evet, seni dinlemekten tatlıları yemedik. Şimdi biz programımızı bitiriyoruz ve tatlılarımızı yiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bye bye.